Ayrım 6. Sayfa 76. Türk Milli Eğitiminin Felsefi Temelleri. Başlıca Hareketler. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitime yön veren kadro çoğunlukla 2. Meşrutiyet döneminde yetişmiştir. Bu dönemde başlıca fikir hareketleri olarak Garpçılık, Türkçülük ve İslamcılık görüşlerinin gelişmekte olduğu görülmektedir. Tanzimata göre Osmanlı siyasal yaşamında İslamcı ve gelenekçi görüşlerin egemen olduğu söylenebilir. Tanzimatı izleyen günlerde ise İslamcı ve Batıcı olmak üzere iki temel düşünce ve akımının gelişmekte olduğu dikkat çekilmektedir. İkinci meşrutiyeti getirdiği özgürlük ortamında bu iki karşıt görüşün gelişerek birbirleriyle çatışan iki ideolojiye dönüştü. Bunların yanında Türkçülük akımının gelişmekte olduğu görülmektedir. Böylece bu dönemde toplumda İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük olmak üzere üç kutuplu bir düşün akımının oluştuğu ve bunların birbirlerine karşı egemen olma savaşını verdikleri toplumun bu üç kutuplu akımın etkisinde kaldığı söylenebilir. İslamcılık akımı kendisi içinde kuralcı İslamcılık ve modern İslamcılık olarak iki yönde gelişmiştir. Kuralcılar batılılaşmanın tamamen karşısındadırlar ve İslam'ın sadece bir inanç olduğu fakat aynı zamanda bir yasalar dini olduğunu savunmaktadır. Bunlar İslam bütünlüğü için savaş vermektedirler. Modernistler dini inançlarla çağdaş uygarlık gereksinimleri arasında uyum kurma çabası içindedirler. Bunlar inancın temelleriyle çağdaş bilim ve düşün arası uzaklaşma sağlanabileceği iddiasındadır. İslamcılık akımının kendisine karşı bir reaksiyon olarak geliştirdiği batılık hareketi özde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma önemlidir. Ancak bu hareket uzun süre yüzeysel taklitçilerin öte gidememiş ve kendi içinde birçok frekasyonlara ayrılmıştır. Bunlar arasında 1. Osmanlı Birliği'ni koruyarak batılılaşma, 2. Sosyal bünyede gerekli düzenlemeleri yaparak batılılaşma, 3. Tamamen batıya dönük pozitif ve materyalist dönüş, 4. Batı hayranlığı ve o yönde köklü değişikleri öngören görüş gibi değişiklikler, tandanstaki görüşler sayılabilirler. Bu batılılaşma hareketi İslamcılığın şiddetli tepkisini uyandırmıştır. Tanzimat edebiyatçılarının başladığı Türkçülük hareketi ise hem Batıcıların hem de İslamcının tepkisine hedef almıştır bir akımdır. Bu akımın doğmasına bazı iç ve dış etmenler arasında Türkologların Türk dili üzerinde çalışmaları ile Rus kültürünün ve romantizmin etken olduğu görülmektedir. Bu fikir akımlarının yanında ayrıca Hristiyan ve İslam felsefesinin arasında iki karşıt ideoloji sürtüşmesinin etkilerini de görmek mümkündür. Esasen bu durum toplumda modernleşme ve yenilenme çabalarının başarısızlığının önemli bir etken olmuştur. Tanzimatın Cumhuriyet'e kadar süre gelen bu çok yönlü ve çok kutuplu fikir akımlarının Cumhuriyet döneminde de etkileri görülmektedir. Türk toplumunda daha Cumhuriyet devri başlangıcından beri Atatürk reformleriyle başlayan uygarlaşma hareketleri gelişen sosyal ve ekonomik koşullara uygun bir eğitim sisteminin geliştirmesi zorunlu kılınmıştır. Bu milli görevin yerine getirebilmesi için ise yerli ve yabancı kaynak ve otoriterden yararlanarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların başlıcaları 1. Bilimsel Eğitim Kongreleri, 2. İzmir Ekonomi Kongresi, 3. Yabancı Uzman Çalışmaları, 4. Yeterli Yabancı Komisyonlar, 5. Türk Eğitim Dilinin Geliştirdiği Görüşler, 6. Eğitimin Yetiştirme ve Köy Endüstrileri Denemeleri, 7. Milli Eğitim Şuraları, 8. Devlet Planlama Kurulu Çalışmaları şeklinde gruplandırmak mümkündür. Bütün bu çalışmalar Türkiye eğitim sistemi sorunlarına ışık tutmuş ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmuş çalışmalar niteliğindedir. Bu devirde fikir ve siyaset alanında en önemli etki Ziya Gökalp'ten gelişmiştir. Gökalp eğitimi psikolojik olmaktan çok sosyalik süreç olarak görmüştür. Ona göre birey sosyal ve doğal çevre için yetiştirilmelidir. 1. Çevreye hazırlık, kültürel eğitimde doğal çevreye hazırlık, bilim ve teknoloji eğitimiyle kazanılır. Milli terbiye, ulusal eğitim ve halkçılık olarak adlandırılan bu görüş, Cumhuriyet eğitiminde en fazla etki etmiş görüştür. Bu devirde Ziya Gökalp'in milli terbiye görüşü karşısında aşırı terbiyeye belirleyici görüş vardır. Aşırı terbiye görüşü kısmen Jean-Jacques Rousseau'nun eğitim anlayışı, kısmen de yeniden inşacılar paralelliğinde bir görüştür. Bireysel görüş ise Anglo-Sakson eğitim sistemi salık vermektedir. Bunlar yanında bir de Osmanlı İmparatorluk eğitim anlayışı olan İslamcı ve disiplinci eğitim görüşü devam etmektedir. Doğal olarak bütün bu görüşler ya Batı ya da Doğu kültürü ve düşünceleri kaynaklandığını gelmektedir. Bunların yanında tamamen yerli olarak nitelendirebilecek çiftçi öğretmen ve öğretmen çiftçi görüşü ve gelişmektedir. Bu görüş ilk defa 1914'te İsmail Mahir Efendi sistemleştirmiştir. Daha sonra aynı görüşün prensipleri İzmir'de Ethem Neşat tarafından uygulanmıştır. İzmir Ekonomi Kongresi aynı paralelde kararlar almış ve aynı görüşü sonradan köy eğitimleri ve köy endüstrileriyle uygulamaya koymuştur. Bu görüş eğitimle ekonomik yaşam arasında ilişki kurmayı, eğitimi ekonomik bir etkinlikle desteklemeyi, okulun iş ve tarım yaşamına bağlanarak uygulamalı bir nitelik kazanmasını öngörmektedir. Temel esaslar. Eğitim felsefesi genel anlamda eğitim süreçlerine yön verecek hedefleri, amaçları, normu ya da standartları formüle eden, uygulamalara ışık tutan bir disiplin alanı ya da geliştirilmiş fikirler ve kavramlar bütünüdür. Kaynaklarını Türk ulusunun zengin kültürü, uygarlığı ve Atatürk'ün düşünce sisteminden alan milli eğitimimizin esasları Cumhuriyetimizin ilk yıllarında saptanmıştır. Bugün aradan yarım yüzyılı aşan bir süreç geçmesine karşın eğitim politikamızın ve esaslarını yeniden formüle etmesinde benimsemenin esaslar başlangıca da saptananlardan farklı değildir. Gerek anayasanın eğitim için benimsediği esaslar, gerek ilgi yasalarla eğitim için öngörülen ilkeler, gerekse kalkınım planları, eğitim şuraları ve eğitim reform ve stratejileri çalışmalarını benimsenen ilkeler, dün olduğu gibi bugün de demokratik laiklik, Atatürk ilkeleri, sosyal adalet, imkan ve fırsat eşitliğine dayalı, devletin gözetim ve denetim esası olan bütüncüllük, genellilik, süreklilik ve yönelticilik niteliklerini taşımaktadır. Demokratik sosyal hukuku devleti esasına dayalı bir anayasayla Atatürk'ün sosyalist ve pozitif düşünce sistemini şekillendirdiği bir esaslar konusunda üzerinde durulması gereken ana nokta bunların ne ölçüde kristalize olmuş tutarlı ve istikrarlı bir eğitim felsefe ve politikasını dönüştürebileceği ve uygulamaların ne ölçüde yön verebileceği konusudur. 50 yıllık Cumhuriyet döneminde Türk toplumunun siyasal, ekonomik ve sosyal alanda ulaştığı düzey ve eğitimin bütün gün içinde bulunduğu durum bu konuda yeterli bir fikir vermektedir. Sorunlar. Cumhuriyet döneminde başlangıcında eğitimin temel sorunları ulusal birliği sağlamak, eğitimi demokratikleştirmek, laikleştirmek ve devletleştirmek sorunlarıyla tevhid-i tedrisat yasasıyla eğitimde birlik eylemde olması da yasal anlamda gerçekleştirildi. Ancak eğitimi demokratılaştırmak, laikleştirmek ve devlette konuları bugün hala üzerinde tartışmak ve gerçek anlamda çözümlenmiş sorunlardır. İlk araştırma ve incelemelerinde anlaşıldığı üzere eğitim sisteminin yanımının yüzyıllık uğraşlarla rağmen arzulanan hedeflere ulaşamadığı, nüfus artışına, siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelere ayak uyduramadığı ve sonuç olarak bütün kurumsal düzeyde uygulama alanına kadar uzanan bir yıl sorununa karşı karşıya bulunduğu bir gerçeğidir. Cumhuriyet Türkiye'cisinin kuruluşlarında vatandaşların büyük ölçüde temel eğitiminden yoksun bulunması ve toplumdan kısa zamanda bazı reformlarını gerçekleştirmesinin zorunlu olması nedeniyle yaygın bir halk eğitimi yerine elit bir zümrenin yetiştirmesini öngören bir eğitim felsefe ve politikanın benimsenmesi sonucu doğurmuştur. Kurucular toplumda kısa zamanda yapılması arzu edilen temel reformları ancak bir eğitimle yetirecek idealist liderlerin öncülüğüyle gerçekleştirebileceğine inanmıştır. Başlangıçta bu eğitim anlayışına göre öngörülmüş eğitim sistemi tabanlı piramidi andıran düşey yönlü bir kuruluş niteliği kazanmış olan belirli bir zümrenin tekeline kalmıştır. Programlar geleneksel anlamda akademik disiplin etrafında düzenlenmiş belleğe dayanan öğretme-öğrenme yöntemlerini sıkı sınav uygulamalarıyla öğrencinin öğrenmeleri yapay olarak güçlendirilmiştir. Sistemde belirli kurumlar özel imtiyazlar sağlanmış eğitim bu yönden gereksiz zorlanmalara karşı karşıya bırakmıştır. Sonuç olarak eğitimin toplum ve bireylerin gereksinimlerini karşılamaktan uzak dondurulmuş kalıplar sistemi üzerinde geliştirilmiştir. Cumhuriyet Türkiye'si için başlangıçta uygun gibi görünen bu düşünsel ve politikal yaklaşım zamanla bir yandan toplumdaki koşulların değişmesi, diğer yandan çağdaş eğitim kavramlarının benimsemesi değerini yitirmiş, birey ve toplum için fonksiyonel olmaktan uzak kalmıştır. Bu durumu görebilen bazı öncüler eğitime çağdaş bir nitelik kazandırmaya ve bir toplumu sosyoekonomik, politik ve kültürel koşullarına uygun bir eğitim sistemi geliştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle de eğitim sistemi belirli bir kristalize olmuş bir politika izleme yerine belirli kişilerin ve grupların görüşleri ve sosyoekonomik ve politik baskıların etkisiyle normal bir gelişme göstermemiş, günlük olayların etkisinden kendisini kurtaramamıştır. İncelendiğinde görülmektedir ki Türk Milli Eğitim Sistemi'nde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bir hayli gelişmeler kaydedilmekte, beraber eğitim ülkenin nüfus aralığında politik, sosyal ve ekonomik gelişimine gereği bir ayak uyduramamaktadır. Bu nedenle de gereksel kavramsal yönden, gerekse yapı ve işlev yönünden, kuramsal düzeyden uygulama düzeyine kadar uzanan birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Genellikle eğitimin temel politik ve stratejik yapısı, içeriği, yöntemi, finansın, hukuki mevzuatı, yönetim ve eğitim hizmetleri gibi konularla ilgili olan bu sorunların çözümü için Cumhuriyet dönemi öncesine kadar uzanan bir hayli girişimlerde bulunulmaktadır. Bilimsel kongreler, komisyon çalışmaları, uzman çalışmalar, Türkiye eğitimde incelemeleri, eğitim şuraları ve yeni okul modelleri geliştirme çabaları şeklinde görülen bu girişimler, karşılaşılan bir takım ciddi güçlükler nedeniyle tamamen başarılı olamamıştır. Bütün bu girişimleri eğitimi etkileme biçimi yönünden 4 grupta toplamak mümkündür. Bu çabaların sonucu olarak 1. aşamada eski eğitim sistemi yerine yeni bir sistem kurulmuştur. 2. aşamada ülkenin gereksinime uygun yeni bir eğitim anlayışı geliştirmeye çalışılmıştır. 3. aşamada eğitimin ülkede siyasi alanda meydana gelen değişikliklerden büyük ölçüde etkilendiğinin dikkati çekilmektedir. Bu nedenle de 4. aşamada 1960'larda sonrası planlı kalkınma çabalarına rağmen eğitim gerekli güç ve yapıya kavuşturulmamıştır. Gerçekleştirilen köklü reformlara rağmen ilk 10 yıllık devre sonunda eğitimin ciddi bir buhranla karşılaştığını görmek güç değildir. Bu sadece okuması gereken gençlik ve halk kitlelerinin büyük bir bölümüne okutulmaması olarak değil, fakat eğitimin Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan ve Cumhuriyet'in getirdiği yeni değerlere donanmış, çevreden ve kültürden kopmamış bir kuşak yetiştirme sorunu olarak düşünülmesi gereken bir husustur. 1932'lerden sonra Türkiye'de eğitim alanında yeni aşama ve aramaları hızlandıran bu durum bugün dahi devam etmekte olan bir sorundur. Bu dönemdeki Türkiye'de 1930-1940'larda ülkenin gereklerine uygun yeni bir eğitim anlayışı geliştirme gayretlerinin yer aldığı görülmektedir. Eğitim ve öğretimin uygulamaların biçiminde şikayetler, devrim ideolojisine amaç olan bir gençlik ve kitle eğitimi geliştirmesinin gerekliliği hususunda basında yer alan geniş neşriyat, eğitimi köyün üretim yaşamına bağlamak ve öğretmenin bunun temel öğesi olarak düşünme eğitimine ortak bir görüş haline gelmesi, Baltacıoğlu'nun toplumsal okulunu yayınlanması, eğitimin yetiştirme ve köy endüstrilerinin açılması bu çabanın somut birkaç örneğine teşkil edilmektedir. Ancak eğitim böyle bir kendini bulma, araştırma ve geliştirme döneminde iken bu henüz bir istikrara kavuşmamış durumdayken siyasi alandaki değişiklik eğitim sistemi için bir talihsizlik olmuş ve onu henüz olgunlaştırmamış ve istikrar bulamamış bir durumda yakalamıştır. Bu sebepledir ki 1950-60'larda çok partili devrine girerek bu devrimlerden tavizler verilmeye başlanınca eğitimde çeşitli gruplar ve sosyal sınıfların olumsuz etkileri ve baskıları dinamik bir çatışma ortamına henüz girmiş olan eğitimi yeni bir sorunla karşı karşıya bırakmıştı. Böyle zamansız ve aşırı politik müdahalenin olumsuz etkisidir ki 1960'larda başlayan planlı kalkınma çabalarına rağmen eğitim fonksiyonunu yerine getirmek için gereken güç ve yapıya kavuşamamışızdır. Cumhuriyet döneminde eğitimi modernleştirme ve güçlendirme çabaları genel olarak eğitim bugün Cumhuriyet'in başlangıcına kadar ciddi sorunlara karşı karşıya bulunmaktadır. Yasaların eğitim için öngördüğü esaslar çağdaş görüşler yansıtma ve yeterlilik yönünden oldukça tatmin edici olmasına karşın olanakların yetersizliği, politik baskılar, plansız uygulamalar gibi nedenlerle yasalarda belirlenen esasların etkinlikle uygulamaya dönüştürebileceği savunulmaz. Bugün Türk Milli Eğitiminin esaslarını anayasadan sonra belirleyen temel yasa 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası'dır. 24 Haziran 1973 tarihinde yürürlüğe giren bu yasa 7 kısımdan oluşmaktadır. Yasanın 1. kısmı özellikle Türk Milli Eğitiminin amaçları ve ilkeleriyle ilgilidir. Türk Milli Eğitiminin dayandığı temeller yansıtması açısından yasanın bu bölümü aynen aşağıya alınmıştır. Milli Eğitimin Temel Kanunu. Kanun No. 1739. 1. Kanunun kapsamı. Madde 1. Bu kanun Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminde genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul, bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanlarındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünü içinde kapsar. 1. kısım. Türk Milli Eğitiminin sistemini düzenleyen genel faktör. 1. bölüm. Türk Milli Eğitiminin amaçları. 1. Genel amaçlar. Madde 2. Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini 1. Atatürk inkılaplarını ve anayasının başlangıcında ifadesinde kullanılan Türk milliyetçisine bağlı Türk milletinin milli ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesinin, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insanları haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laiklik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmektedir. 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmekle gerekli bilgi ve beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıkları kazandırmak suretiyle hayatı hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletinin çağdaş yukarılarının yapısı, yapıcı ve yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 2. Özel amaçlar. Madde 3. Türk eğitim ve öğretim sistemi bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarını özel amaç, genel amaç ve aşağıda sıralanan temel ilkeler uygun olarak tespit edilir. 2. Bölüm. Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri. 1. Genellik ve eşitlik. Madde 4. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Madde 5. Milli eğitim hizmetleri Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle Türk topluluğunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 3. Yöneltme. Madde 6. Fertler eğitim sürecinde ilgi, istatistik ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilir. Milli eğitim sistemi her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleşecek biçimde düzenlenir. Yöneltmede ve başarmanın ölçümünde rehberlik hizmetleri ve objektif ölçme ve değerlendirme metotları yararlanılır. 4. Eğitim hakkı. Madde 7. Temel eğitim görmek her Türk vatandaşın hakkıdır. 5. Fırsat ve İmkan eşitliği. Madde 8. Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim maddelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasızlık, yatılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime korumaya muhtaç olan çocukları yetiştirmek için özel tedaviler alınır. 6. Süreklilik. Madde 9. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerini hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitiminin yanında hayata ve iş alanında olumlu bir şekilde uymalarını yardımcı olmak üzere yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. Madde 7. Atatürk İnkılapları ve Türk Milliyetçiliği. Madde 10. Eğitim sistemimizin her derece ve türlü bir ilgili ders programlarına hazırlanıp uygulamalarında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılapları ve Anayasanın başlangıcında ifadesinde bulunmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmasından kendimize has şekliyle evrensel kültür içinde korunup gelişmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde özellikleri bozulmadan ve aşırılığı kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bölüm dili halinde zenginleştirmesine çalışılır ve bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı'na gereken tedbirler alınır. 8. Demokrasi eğitimi. Madde 11. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin yurt yöntemine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumlu duygularının ve manevi değerlere saygın her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirmesini çalışırlar. Ancak eğitim kuramlarında anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik teskinler yapılması ve bunun nitelikli günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. Laiklik. Madde 12. Türk eğitiminde laiklik esastır. Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin kanuni temsilcilerin istediğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt esnasında veliler tarafından okul idaresine yazılı olarak bildirilir. 10. Bilimsellik. Madde 13. Her derece ve türde ders programında ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel teknolojileri, esasları ve yenilikleri çevre, ülke ve ihtiyaçlarına göre sürekli olarak gelişir. Eğitimde verimliliği artırması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir. Bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve desteklenir. 11. Planlılık. Madde 14. Milli eğitim gelişmesi, iktisadi, sosyal ve kültürel halk kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan güç istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi ve sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleşir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetkili ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece türde ki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekipleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kuranların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletmesi sağlanır. 12. Karma eğitim. Madde 15. Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esaslıdır. Ancak eğitim türüne, imkan ve zorluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencileri ayırabilir. Madde 13. Okul ile ailenin işbirliği. Madde 16. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirmesine katkıda bulunması için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla kurulacak okul, aile birlikleri maddi imkanlardan yüksün öğrencileriyle okuyan veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zaruri ihtiyaçlarını sarf edilmek üzere her çeşit yardım ve bağış kabul edilebilir. Yardım ve bağışların alınma, sarf edilme ve denetleme şekli ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 14. Her yerde eğitim. Madde 17. Milli eğitim amaçları yalnızca resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirmeye çalışır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde tabidir. Kitap sonu, sayfa 84.